Merhaba. Sana da merhaba.
Merhaba.
Şimdi ben kendimi böyle program sunucusu gibi falan hissetmeye başladım. Soruları ben hep okuyorum. Sanki sen de benim daimi konuğummuşsun gibi
Öyle oluyor
bir duygu
biraz.
içindeyim, evet. E olsun, bir mahsuru var mı?
Bence hiç bir mahsuru yok
Yok ya.
güzelim. Senin hayatında daimi konuk olmak istiyorum.
Oy, yerim ben seni. Peki. Şimdi bak. Çalışmadığım bir yerden gelecek bir soru gibi
Ay, o kadar
gözüküyor
güzel bakıyorsun ki şu
bu.
anda.
Teşekkür ederim. Demiş ki programınızda kilolu insanların duygusal açlık içinde olduğunu söylüyorsunuz. Peki zayıf veya çok zayıf olanlar duygusal açıdan çok mu doyumlular? Hadi bakalım.
Güzel bir soru. Birçok insanın
Evet, bence
aklına
de İlginç bir soru en azından. Çünkü
takılabilir
sanki
bu.
duygusal açlık çeken insan otomatik olarak kilo sorunu yaşar gibi bir algı belli ki
Evet.
var. Ama öyle
Şimdi
değil.
sırf yiyecek bağımlılığından yola çıkarsak eğer, önce onunla başlayalım. Duygusal açlığın değişik boyutları var. Sadece yemekle bağlantılı olan anoreksiya bir duygusal açlık bağımlılığı. Hani hiçbir şey yememek.
Bulemi öyle.
Bulemi öyle. Sürekli diyet yapmak
Bir
bir
başka
diyet
sorun.
bir değil. Bir, o da öyle. Obezite ya da aşırı kilo da o şekilde. Yani
Hepsinin
bunlar
ortak noktası kilo takıntısı.
kilo yemek bağımlılığı. Ama yiyerek ama yemeyerek. Yemekle olan ilişkinin sağlıksızlığı. Duygusal açlık. Ama duygusal açlığın tek
Sonucu bu değil.
sonucu yemek bağımlılığı değil.
Evet.
İçki bağımlılığı. Kumar bağımlılığı, işkolizm, ilişki bağımlılığı, adrenalin bağımlılığı,
Yani şunu
televizyon bağımlılığı, internet bağımlılığı.
söyleyebiliriz. Duygusal açlık çeken insanların mutlaka yaşadığı bir sorun var.
Bir bağımlılık
Yani
vardır.
zayıf insanlar, doyumlu insanlar demek anlamına gelmiyor bu.
Değil, tabii ki değil.
Eğer bir duygusal açlık çekiyorsa başka bağımlılıklar olarak tezahür ediyor hayatında.
Duygusal açlık, kişi derinden yalnız hisseder kendisini. Derin bir yalnızlık duygusu vardır. Hayata güvensizlik vardır. Derin bir değersizlik duygusu vardır. Ve bu hissetmeleri bastırmak için de kişi değişik bağımlılıklar geliştirebilir. Ve genellikle bağımlılıklar da tek bir tane olarak gelmez.
Şimdi tabii
Hani...
burada şeye tam bir gönderme yapma zamanı bence aile yapımı insana. Çünkü
Evet.
bütün bağımlılıkların altında yatan aslında 0-6 yaşları arasında yaşanan sorunlar ve
Evet.
nasıl bir aile yapısına sahip olduğumuz bizim ne tür bir bağımlılığa sahip olacağımızı da belirliyor. Orada anlatıyorsun bunları
Orada
zaten.
anlatıyorum mesela uyuşturucu bağımlılığı, uyarıcı bağımlılığı için de öyle. Yani benim karşıma ilk kez efendim eroin çıktı da eroin bağımlısı oldum. Ya da ilk kez kokain çıktı, alkol çıktı da onun için ben alkole kokaine yöneldim olayı değil. Spesifik olarak anlatıyorum bu aile yapımı insan programında. Ne karşıma ne çıkıyor olursa olsun belli bir aile yapısından gelen çocukların %100'ü mesela eroin bağımlısı
Eroin öyle
oluyor.
%100
Başta
var.
karşısına ne çıkarsa çıksın. Ya da kokain bağımlısı oluyor ya da şu ya da bu bağımlısı oluyor.
Alkolde de yüksek bir oran bu. %98 tabii nedir bu oranlar diyebilirsiniz. Aslında psikologların yaptığı bir araştırma sonuçları bunlar.
Evet.
Nil aile yapımı insanda daha teferruatlı, detaylı anlatıyor bunları ama hemen şöyle bir bilgi verebiliriz. Bir grup insanla sadece aileleri nasıl bir çocukluk geçirdikleri üzerine konuşuluyor.
100.000'in üzerine çocuk üzerinde.
Bunların içinde bir kısmı bağımlı, bir kısmı da herhangi bir maddeye bağımlı değil. Sadece anne babalarıyla ilişkilerine bakarak ne tür bir anne baba olduklarını öğrendiklerinde psikologlar sonunda diyorlar ki işte şu insanlar
Çocuklar,
şu
gençler.
bağımlı, şu maddeye bağımlı, şu insanlar hiçbir şeye bağımlı değil gibi böyle tasnif
Evet.
yapıyorlar. Bu da çok yüksek oranda tutuyor.
Ve en düşük olan da şeydi. İşte marihuana.
Esrar,
Esrar
evet.
bağımlılığı. Onun da nedeni bu. %67 oranındaydı. Bunun
Evet.
da nedeni şu. Marihuana ya da esrar bağımlılığı asla tek başına
Bir şeyle
olmuyor. İlla
birlikte,
yanında bir
evet.
alkol oluyor. Bir başka bir
Başka
şey
bir
oluyor.
bağımlılıkla birlikte
Evet.
olan bir şey, evet.
O nedenle yemek bağımlılığı da sonuçta toplumumuzda en yaygın bağımlılıklardan biri ve yasal bir bağımlılık.
Evet, evet. Ve çok bu anlamda da hani ayıplanan bir bağımlılık değil. Neticede belki yadırganan bir şey olabilir görünüş itibariyle. Çünkü diğer bağımlılıklar çok ilk etapta görünür bağımlılıklar değildir. Evet. Ama bu çok görünür olması nedeniyle bu bağımlılığa olan sahip olan kişiyi sıkıntıya sokan bir şey tabii ki. Hani saklama şansı yok bunu. Ama
görünüyor çünkü.
Yani neticede
özellikle hani aşırı kilo
aç olan duyguların değil bedenin şey bedenin değil duyguların kitabına zaten epey değiniyorsun bu konuya.
Evet. Aç olan bedenin değil
duyguların. Neticede duygusal açlık içinde yaşıyor bu toplumun neredeyse tümü. Bir kısmı bu duygusal açlığın sonucunda işte kilo olarak hayatına girmiş bu ya da başka bağımlılık, kilo bağımlılıkları olarak girmiş. Bir kısmı daha böyle zayıf bedenli olmasına rağmen
başka bağımlılıkları
başka
var.
Başka bağımlılıkları var.
O yüzden aile yapımı insan evet hepimiz aile yapımı insanız. Bu süreci nasıl işlediğini, nasıl bir dinamiğe sahip olduğunu aile sisteminin bu program hem kişinin kendisiyle yeniden barışmasına hem de daha sağlıklı nasıl ebeveyn olacağına dair bir program. Hem kendine ebeveynlik etmek hem çocukları varsa çocuklarına ebeveynlik etmek konusunda yol gösterici bir program.
Şöyle bir sorunu da var aslında yaygınca artık günümüzün bence belki de çok önemli bir sorun haline geldi bu. Duygusal açlık çektiğimizde bir şekilde bizim bunun sonuçlarıyla baş edemediğimiz için ilaç gibi bir şey de devreye girebiliyor. En azından büyük bir kısmı da bunun. Yani ilaçlarla duygusal açlığımızı bastırmaya büyük oranda
o
antidepresanlarla
en yaygın
sağlığımızı da giderek daha da bozan bir hale geliyoruz. Oysa yapılacak olan şey burada hemen gereksiz yere ilaca başvurmak yerine kendi duygusal açlığımızı sağlıklı yollarla doyurmaya yönelmek.
Ayrıca hiçbir ilaç tedavi edici güce sahip değildir. İlaçların yaptığı bu antidepresanların falan geçici olarak duyguları hissetme antenlerini kesmek, uyuşturarak kesince o bağlantıyı hissetmiyorsun geçici olarak. Ama ilacın etkisi geçiyor, daha fazla hissediyorsun. Yani her kolay çözümün daha yüksek bir bedeli var. Üstelik dikkat edin bütün antidepresan ilaçların prospektüsünde yan etki olarak ani ölüm ve intihar yazar. Yani neden kaçıyorsan onu çoğaltıyor aslında. Ve Amerika'da
bilinçsizce kullanmamak lazım yani en azından çok
ciddi bir araştırma evet. Yani otobanlarda, yollarda trafik kazalarında ölen insanların büyük çoğunluğu sadece alkol değil yasal ağrı kesici ve antidepresan kullanan insanlar çünkü sonuçta uyuşuyor, refleksin azalıyor. Ama tabii ki ölüm sertifikasına efendim yasal
evet,
ilaç kullanmış diye yazılmıyor. Başka nedenler. Ne alkolden öldü diye yazılıyor.
Tabii antidepresan alarak direksiyona geçtiysek ister istemez reflekslerimiz evet. Yavaşlıyor. Ani bir durum karşısında da kaza yapma olasılığımız artıyor.
Evet. O yüzden bağımlılıklar çeşit çeşit. Herkesin yolu kendi. İlginç olan ne vardı biliyor musun? Yıllar önce o zamanlar Radikal Gazetesi'de ben dizi yazılar hazırlıyordum. İşte alkolizm üzerine yaptım, eroin üzerine yaptım. Atsız alkolikler, atsız narkotikler, atsız
evet.
Yemek kolikler, atsız seks kolikler gibi böyle bugün ülkemizde de 12 basamaklı programlar var. Birçok şehirde var, hastanelerde, üniversitelerde. Neyse, atsız narkotikler ve atsız alkoliklerde sorun çıkmadı ki kişi bunları çok rahatlıkla dışarıya karşı gizleyebilir hani.
Evet, evet.
Ama atsız yemek koliklere beni almak istemediler.
O toplantılarına değil mi?
Toplantılarına. En görünen şey o. Diğerleri görünmüyor. Onlar kabul ettiler. Aralarına katılmamı bir süre takip etmemi. Atsız yemek kolikler kabul etmedi. Bu da şeyi düşündürdü bana. Acaba görünür olan bir şeyden insanlar daha mı çok utanç duyuyor? Çünkü utanç denen şey aslında kendini gizleme çabası.
Ya şöyle belki altında bir neden olabilir. Şimdi diğer bağımlılıklar bir şekilde eğer sağlıklı bir adım attıysan hayatından çıkararak özgürleşebileceğin şeyler. Bir daha hayatına sokmamak
tabii
yeterli.
Bunun arkası var ama
burada
neyse,
tabii
çok
hayatından
güzel.
Bir bütün olarak yiyeceği çıkaramazsın. Yani daha dengeli olmak durumundasın ve toplumun gözündeki algı da şu. Bunlar iradesi düşük insanlar.
Aynen öyle.
Ve bu tabii çok aşağılayıcı bir şey.
Bu
bir
doğru
yaklaşım.
Değil ayrıca.
Bu doğru değil. Çok aşağılayıcı da bir yaklaşım. Bunun da bir kızgınlığı büyük bir olasılıkta var. Sen evet. De bu biraz
ondan
nasibini aldın gibi geliyor.
Çünkü
bana.
Sonuçta sen alkolün tıpasını kapağını neyse kaparsın. Eroin kullanmaya son verirsin. Ama günde 3 öğün aslanı beslemek zorundasın.
Evet ya yani daha zor. Yani belki de bütün bağımlılık belki de değil, kesinlikle zoru. Bütün bağımlılıkların en içinde zoru. Özgürleşilmesi en zor. Ama bu imkansız değil.
Ulaşılması en kolay ve varlığını idame ettirmek için gerekli
evet.
olan bir şey.
Gerekli diyecek. Olan bir şey evet. Ama yani bu şöyle de yanlış bir algıya kapılmayın buradan yola çıkarak. Hani kilo bağımlılığından özgürleşmek de çok daha rutine girdiğimizde kolaylaşabilir. Yani bunun sağlıklı yollarına başvurmak değil mi? Kilo sorununu bir takıntı olarak önce zihnimizden uzaklaştırmak.
Ben şunu söyleyeyim. Yemek bağımlılığı konusunda yani yemek bağımlılığı nasıl duygusal açlığın bir göstergesi olduğunda. Şunu düşünün. Çok mutlu olduğunuz zaman. Ne bileyim aşık olduğunuz zaman. Hayatta her şey yolunda gidiyor. Böyle içiniz kıpır kıpır. Allah aşkına yiyecek aklınıza geliyor mu?
Bazıları bu durumlarda bile ama buzdolabına gidebiliyor.
Yok. Gerçekten mutlu olduğu, gerçekten içinin kıpır kıpır olduğu zamanlar insanın yiyecek en son aklına geliyor.
Yani olumlu bir stres yaşarken diyorsun.
Hayır mutlu olduğun zaman
bir
şey
stres
demiyorum
bu,
ben.
Hani,
kimi mutluluktan heyecan. Yiyor, kimi mutsuzluktan yiyor diye bir söz vardır. Aslında gerçekten mutluluktan yenmez. Mutluluk endişesi içinde olanlar yer. Yani şu anda her şey yolda gidiyor. Acaba bir sorun mu gelecek? Her şey yolunda gidiyor. Muhakkak kötü bir şey başına geleceğim. Bu mutluluk endişesidir.
Bu gibi durumlarda bu
zor. O başka yani. O zaman her şey bağımlılık haline dönüşür. Ama gerçekten
için kıpır kıpır gel. Buzdolabının altına geliyor.
Hatta ne bileyim kaptırmışsın kendine bir resim yapıyorsun tablo. Kaptırmışsın kendine bir roman yazıyorsun. Bir şey yapıyorsun. Akışa kaptırmışsın.
Şeylerde bile.
Aklına bile gelmiyor yiyecek.
Mesela gerçekten eğleniliyorsan böyle grup ha. olarak yemek yenir. Bir vesileyle işte bir doğum günü kutlaması olabilir bu. İşte evlilik yıl dönemi kutlaması olur. Sevdiklerinle bir araya gelirsin eğlenirsin. İşte orada zengin bir menü de olabilir. Ama insanlar belki de evlerinde olsa onun tamamını tüketecekken
hep tabaklarda
evet,
kalır.
Evet tabaklarda çoğu kalır. Evet. Yani eğer eğleniyorsak o evet. atmosfer içinde iştahımız kesilir. Evet bu bir ölçü.
O atmosfer eğer tabağındaki her şeyini silip süpürüyorsa birisi belli ki orada hala kendisi orada değil başka bir yerlerde.
Evet.
Takılmış yine yiyeceğe sarmış kendini. Ama evet mutluluk insanı hafifletiyor. Zihin olarak da, ruh olarak da, kilo olarak da.
Evet o zaman.
En iyi diyet mutluluk diyeti.
Yani bir neden birçok sonuca yol açabilir. Evet. Buradan yola çıkarsak. İçimizdeki doyurulmamış duygular değişik sonuçlar yaratabilir. Bu kilo sorunu olabilir ya da başka bir bağımlılık olabilir. Ama mutlaka olumsuz bir sonuç yaratır diyoruz. Ve de esas olan içimizdeki o doyurulmamış duyguları doyurmak. Bunun da. Öncelikle hemen hayatımızı mutlu kılacak şeylerle donatmak, değil mi?
Ah değil, çok konu çok uzamasın ama mutlu olmanın yolu öncelikle bu apayrı bir konu.
Nasıl değil dedin, uzamasın diyorsun, olmaz benim söz hakkım var.
Kendinle yüzleşmeden, geçmişini iyileştirmeden, çocukluk yaralarını sarmadan, kelimenin gerçek anlamıyla mutlu olmaktan, iç huzuruna sahip olmaktan bahsedemeyiz. Bu da bir süreç.
Şimdi ben burada şöyle bir dipnot düşmek istiyorum. Senden biraz farklı olarak. Bak bu tür farklılıkları da izleyicilerde yavaş yavaş görecekler zaten. Şey yapacaklar aramızdaki farklı yaklaşımlar. Şimdi ne kadar farklı bilmiyorum. Söyleyince ortaya çıkacak da. Kalıcı bir doyum için senin söylediğine evet. Ama en hani kendisinden uzak insanların bile mutlu olduğu anlar vardır.
Evet.
Kısa zamanlarda olsa mutlu anlar vardır. Aksi takdirde bir insan zaten depresyona girer. Sürekli depresif evet. bir şekilde yaşar. Bu anlarda her türlü bilgi var. Nedir? Sır, sık sık altını çiziyorum. O anın hakkını dolu dolu yaşamak. Birisi fıkra anlattı diyelim bir arkadaşımız. Öyle saç yani çok komik bir fıkra da olmayabilir ama öyle bir an içine gireriz ki orada.
Göbekten güler,
evet, hoplaya. Göbekten hoplaya hoplaya güleriz ve gülmenin kendisi bizi zaten o ruh hali içine sokar ve ne varsa kahkahalarla gülerek
bir şey daha söyleyeyim. Göbeğiniz yaşarız. Hoplaya hoplaya gülüyorsanız, göbeğiniz hoplaya hoplaya ağlayabiliyorsanız bunlar da çocukluk yaralarını hızla iyileştiren
evet,
şeyler.
Evet, benim söylediğim de o zaten. Yani bir taraftan kendinle yüzleşme sürecine tamam eyvallah gelişme süreci içine sok kendini ama diğer taraftan da mümkün olan her fırsatı değerlendir.